Ayrım 2.
Buna karşın Kalkar, inceliği açıkça belli olan bir insandı ve Loria, onun ince Avrupa'yı dostluğu ile organik kimyacıların çıkarcılığına tepki duymadan kimyasal araştırma yapmak için gerekli araçları öğreneceğimi umuyordu. O dönemde Loria'nın deneyleri büyük ölçüde bakteriyel virüslerin bakteriyofaj ya da kısacası faj çoğalması ile ilgiliydi. Birkaç yıldan beri daha akıllı genetikçiler arasında virüslerin çıplak genlerin bir biçim olduğu konusunda kuşku uyanmıştı. Eğer böylesi bir genin ne olduğunun ve nasıl çoğaldığını bulunmasının en iyi yolu virüslerin özelliklerini incelemek olmalıydı. Bu yüzden en basit virüsler fajlar olduklarına göre eninde sonunda genlerin hücresel kalıtımı nasıl kontrol ettiklerini öğrenecekleri umuduyla 1940 ve 1950 yılları arasında fajlar üzerinde giderek artan sayıda bilim adamı çalışmaya başladı faj grubu. Bu gruba önderlik edenler Loria ve onun Almanya doğumlu arkadaşı o zaman Caltech'te profesör olan teorik fizikçi Max Delbrück'tü. Delbrück genetik olayların tek başlarına sorun çözümlemeyeceğine inanırken Loria daha çok gerçek çözümü bir virüsün genin kimyasal yapısının açılmasıyla ortaya çıkıp çıkmayacağı üzerinde duruyordu. Herhangi bir şeyin ne olduğunu bilmeden davranışlarını tanımlamanın mümkün olmadığını çok iyi bilmekteydi. Böylece kendisinin o saatten sonra kimya öğrenemeyeceğini bilen Loria, en akıllıca yolun ilk ciddi öğrencisini yani beni bir kimyacıya göndermek olduğunu hissetti. Bir protein kimyacısı ile bir nükleik asit kimyacısı arasında karar vermekte güçlük çekmedi. Bir bakteriyel virüs kütlesinin yalnızca bir yarısının DNA olmasına rağmen öteki yarısı protein olmak üzere Aviri'nin deneyinde DNA esas genetik madde gibi görünüyordu. DNA'nın kimyasal yapısının incelenmesi genlerin nasıl çoğaldığını öğrenebilmek için temel basamak olabilirdi. Bununla birlikte proteinlerin tersine DNA hakkında bilinen somut bir kimyasal gerçekler yetersizdi. Ancak birkaç kimyacı bunlarla ilgilenmişti ve nükleik asitlerin ufak yapı taşlarından, nükleotitlerden meydana gelen büyük moleküller olmaları dışında genetikçinin kavrayabileceği kimyasal alan hemen hemen hiçbir şey yoktu. Üstelik DNA konusunda çalışma yapmış olan kimyacıların çoğu genetik ile ilgilenmeyen organik kimyacılardı. Kalkar bu konuda kural dışı biriydi. 1945 yazında New York'taki Cold Spring Harbor laboratuvarına Delbrück'ün bakteriyel virüsler konusundaki derslerine girmek üzere gelmişti. İşte bu yüzden hem Loria hem de Delbrück, Kopenhag laboratuvarının genetik ve kimyanın ortak tekniklerinin sonunda gerçek biyolojik yararlar ortaya çıkarabilecek bir yer olmasını umuyorlardı. Ne var ki planları tam bir fiyasko oldu. Hermann bende en ufak bir ilgi uyandırmadı. Onun laboratuvarında kendimi en az Birleşik Devletler'de olduğum kadar nükleik asit kimyasına ilgisiz vurdum. Bu kısmen o zaman onun üzerine çalıştığı problemle nükleotitlerin metabolizması genetikle doğrudan bağıntılı bir şeye nasıl ulaşılacağını göremediğim içindi. Ayrıca Hermann'ın oldukça uygar bir insan olmasına rağmen konuşmasını anlamanın olanaksız oluşu da vardı. Bununla birlikte Hermann'ın yakın arkadaşı Ole Malone'nin İngilizcesini anlayabiliyordum. Ole Birleşik Devletler'den Caltech yeni dönmüştü. Orada benim doktora derecem için üzerinde çalıştığım fajların aynısına karşı büyük bir ilgi geliştirmişti. Dönüşü üzerine önceki araştırma konusunu bir kenara bırakmış ve tüm zamanını fajları ayırmaya başlamıştı. O zaman faj konusunda çalışan tek Danimarkalıydı. Benim ve Delbrück'ün laboratuvarından faj konusunda çalışan Günther Stent'in Hermann ile araştırma yapmaya gelmemizden büyük memnunluk duymuştu. Kısa bir süre sonra Günther ve ben kendimizi Hermann'ın laboratuvarından millerce ötedeki Ole'nin laboratuvarını düzenli olarak ziyaret eder bulduk ve birkaç hafta içerisinde ikimiz de Ole ile aktif olarak deneyler yapmaya başladık. Başlangıçta zaman zaman Ole ile geleneksel faj çalışması yaptığım için huzursuzluk duydum. Çünkü bursum açıkça Hermann ile biyokimya çalışması yapmama sağlamak için veriliyordu. Kelimenin gerçek anlamıyla anlaşma koşullarını çiğniyordum. Üstelik Kopenhag'a varmamın üstünden 3 ay geçmişti ki ertesi yıl için planlar önermem istendi. Bu hiç de basit bir sorun değildi. Çünkü hiçbir planım yoktu. En emin yol Hermann ile bir yıl daha geçirebilmek için para istemekti. Biyokimyadan hoşlanmadığımı söylemek tehlikeli olabilirdi. Ayrıca da bursumun yenilenmesine izin verdikten sonra planlarımı değiştirmeme izin vermemeleri için hiçbir neden göremiyordum. Böylece Washington'a bir mektup yazarak Kopenhag'ın uyarıcı çevresinde kalmak istediğimi bildirdim. Bekleneceği üzere bursum yenilendi. Pek çok jüri üyesinde kişisel olarak tanıdığı Kalkar'ın bir biyokimyacı yetiştirmesine izin vermek akla yakın gelmişti. Bir de Hermann'ın neler hissettiği sorunu vardı. Belki de yalnızca arada sırada ortalıkta görünmeme alınıyordu. Evet, pek çok konudaki tavrı belirsizdi ve gerçekten de henüz yokluğumu fark etmemiş olabilirdi. Neyse ki bu korkuların ciddi olarak gelişmesi için hiç zaman olmadı. Beklenmedik bir olayla vicdanım rahatladı. Aralık başlarında bir gün yine eğlenceli, ancak tamamen anlaşılmaz bir konuşma yapacağımız beklentisiyle bisikletime binerek Hermann'ın laboratuvarına gittim. Ama bu kez Hermann'ın konuşmasının anlaşılabildiğini gördüm. Söylemesi gereken önemli bir şey vardı. Evliliği sona ermişti ve boşanmak istiyordu. Kısa bir süre sonra bu sır olmaktan çıktı. Laboratuvardaki herkese söylemişti. Birkaç gün içinde Herman'ın zihninin bir süre için, belki de benim Kopenhag'da kaldığım süre boyunca bilimsel konularda yoğunlaşamayacağı belli oldu. Böylelikle bana nükleik asit biyokimyasını öğretemeyecek olması Tanrı'nın bir lütfu oldu. Herman'ı biyokimya üzerine konuşmaya zorlamaktansa burs veren jüri üyelerinin nerede çalıştığım konusunda aldatmanın çok daha iyi olduğunu bilerek içim rahat, her gün bisiklette Ole'nin laboratuvarına gidebilirdim. Üstelik bakteriyel virüsler konusunda yapmakta olduğum deneylerden zaman zaman son derece hoşnut oluyordum. 3 ay içerisinde Ole ile birlikte bir bakteri içerisinde parçalanıp yüzlerce yeni virüs parçacığı meydana getiren bir bakteriyel virüsün gelişimi üzerine bir dizi deneyi bitirmiştik. Önemli bir yayın için yeterli veri vardı ve genel standartlar bakıldığında verimsiz olarak değerlendirilmeksizin yılın geri kalan kısmında işi durdurup dinlenebileceğimi biliyordum. Öte yandan en az bunun kadar açık seçik olan başka bir şey daha vardı. Bir genin ne olduğunu veya nasıl ürediğini ortaya koyacak hiçbir şey yapmamıştım ve kimya olmadan da bunu nasıl yapabileceğimi bilmiyordum. Bu yüzden Herman'ın baharda Napoli'deki zooloji birimine gitmem konusunda yaptığı öneriyi sevinçle karşıladım. Kendisi de Nisan ve Mayıs aylarında Napoli'ye gelecekti. Napoli'ye bir seyahat fikri çok hoşuma gitmişti. Baharın olmadığı Kopenhag'da hiçbir şey yapmamanın da anlamı yoktu. Öte yandan Napoli, güneşi, insanı, deniz hayvanlarının embriyonik gelişiminin biyokimyası konusunda bir şeyler öğrenmeye de itebilirdi. Sonra sessizce genetik okuyabileceğim bir yerde olabilirdi. Ondan baktığımda da pekala bir biyokimya metnini elime alabilirdim. Hiç duraksamadan Birleşik Devletleri Herman'a birlikte Napoli'ye gitmek için İzin isteyen bir mektup yazdım. Washington'dan bana izin verildiğini bildiren ve iyi yolculuklar dileyen neşeli bir mektup geldi. Üstelik seyahat harcamalarım içinde $200'luk bir çek içermekteydi. Bu çek güneşe doğru yolculuğa çıkarken kendimi biraz düzenbaz gibi hissetmeme neden oldu. 4. Morris Wilkins de Napoli'ye ciddi çalışmalar yapmak için gelmemiştim. Londra'dan dışarı yolculuk patronu Profesör Randall'ın beklenmedik bir armağanıydı. Aslında Randall'ın makromoleküller konusunda düzenlenen toplantıya gelerek yeni biyofizik laboratuvarına sürmekte olan çalışmaları hakkında bir bildiri sunması planlanmıştı. Kendisi de işlerin çokluğundan yerine Morris'i göndermişti. Eğer hiç kimse gelmeseydi King's College laboratuvarının saygınlığı sarsılacaktı. Kıt bulunan hazine panası biyofizik tezgahını kurmak için bol miktarda harcamıştı. Şimdi paranın boşa harcandığı konusundaki kuşkuların önünü almak gerekiyordu. Hiç kimsenin bu türden İtalyan toplantılarında üst düzeyde bir konuşma yapması beklenmiyordu. Böylesi toplantılar İtalyanca anlamayan az sayıda davetli ile konuklar için tek ortak dili olan İngilizceyi hızlı konuşulduğunu anlamayan pek çok İtalyanı bir araya getirirdi. Her toplantının doruk noktası görünmeye değer bir yapıya veya tapına günübirliğine yapılan gezilerdi. Yani basma kalıp açıklamalardan başka bir şey olması ihtimali azdı. Morris geldiği zaman çok huzursuzdum ve kuzeye dönmek için sabırsızlanıyordum. Herman bana tamamen yanlış bilgi vermişti. Napoli'de ilk 6 hafta boyunca sürekli üşüdüm. Asıl ders soğuktan çok kaloriferlerin yokluğuydu. Ne zooloji biriminde ne de 6 katlı 19. yüzyıldan kalma binanın tepesinde çürümekte olan odamda ısıtma vardı. Deniz hayvanlarına karşı en ufak ilgi duymuş olsaydım deneyler yapardım. Deneyler yaparak hareket etmek insanı bir kütüphanede ayağını masanın üzerine koyup oturtmaktan daha çok ısıtır. Herman bir biyokimyacı olarak işlerini yaparken her zaman etrafta sinirli bir şekilde dolaşıyordum. Bazı günler söylediklerini anladığım bile oluyordu. Ancak tartışmayı izleyip izlememem hiç fark etmiyordu. Genler hiçbir zaman onun düşüncelerinin merkezinde, hatta çevresinde bile değildi. Zamanımın çoğunu yürümekle veya genetin ilk günlerine ait dergileri okumakla geçiriyordum. Bazen genin gizini çözmek konusunda hayal kuruyordum ama bir kez olsun önemli sayılabilecek bir fikrin en ufak izini bile elde edemedim. Bu yüzden hiçbir şey başaramadığım düşüncesine kapılıp huzursuz oluyordum. Napoli'ye çalışma için gelmediğimi bilmek de beni rahatlatmıyordu. Biyolojik makromoleküllerin yapılarına ilişkin toplantıdan yararlanabileceğim konusunda ufak bir umut taşıyordum. Yapısal analize egemen olan X ışını kırılması teknikleri hakkında hiçbir şey bilmememe rağmen sözlü tartışmaların kafamda dolaşan dergi makalelerinden daha anlaşılabilir olacağını umuyordum. Özellikle Randall'ın nükleik asitlerle ilgili yapacağı konuşmayı dinlemek istiyordum. O dönemde bir nükleik asit molekülünün mümkün olan 3 boyutlu figürlerinden hemen hemen hiçbirisi yayınlanmamıştı. Anlaşılacağı gibi benim kimyaya ilgisiz kalmama bu olgu yol açmıştı. Kimyacılar nükleik asit konusunda çarpıcı bir şey ortaya koymadıkça sıkıcı kimyasal olguları öğrenmek için neden heyecanlanacaktım? Ne var ki o dönemi koşullarında herhangi bir gerçek açıklama yapılması pek olası değildi. Proteinlerin ve nükleik asitlerin 3 boyutlu yapısı üzerine edinilen sözlerin çoğu safsatıydı. Bu çalışma 15 yıldır devam ettiği halde olguların hepsi olmasa bile çoğu yetersizdi. Büyük bir güvenle ortaya konulan fikirlerin çoğunun kendi söylediklerinin büyük kısmının kolaylıkla çürütemeyeceğini bilerek keyiflenen çılgın kristalografların ürünü olması muhtemeldi. Bu yüzden Hermann'da dahil olmak üzere tüm biyokimyacıların gerçekte X ışıncılarının tartışmalarını anlamaktan uzak olmalarına rağmen bundan pek huzursuzluk duyan yoktu. Boş tartışmaları izlemek için karmaşık matematiksel yöntemleri öğrenmek pek makul görünmüyordu. Sonuç olarak öğretmenlerimden hiçbirisi bir X ışını kristalografi ile doktora sonrası araştırma yapmam ihtimalini göz önünde tutmuyordu. Bununla birlikte Morris beni hayal kırıklığına uğratmadı. Randall'ın yerine gelmiş olması hiçbir farklılık yaratmadı. İkisi hakkında da bir şey bilmiyordum. Konuşması hiç boş değildi ve toplantının amacı ile hiçbir ilgisi olmayan kimi konuşmacılardan keskin bir biçimde ayrılmaktaydı. Allah'tan bu konuşmalar İtalyancaydı ve yabancı konukların gizleyemedikleri sıkıntıları, dini anlamadıklarını yorulup terbiyesizlik olarak yorumlanmadı. Diğer konuşmacıların çoğu o zaman zooloji biriminde bulunan Avrupalı biyologlardı ve onlar da makromoleküler yapıya kısa bir şekilde değindiler. Bunların aksine Morris'in gösterdiği X ışını kırınımı ile alınmış DNA resmi konunun can alıcı noktasına parmak basıyordu. Bu resim konuşmasının sonuna doğru perdeye yansıtılmıştı. Morris resmin önceki resimlerden daha ayrıntılı olduğunu ve hatta bir kristal maddeden doğmuş sayılabileceğini, ayrıca DNA'nın yapısı bilindiğinde genlerin nasıl çalıştığını anlamak konusunda daha avantajlı bir konuma gelmiş olacağımızı belirtirken, kullandığı kuru İngiliz üslubu söyledikleri hakkında ilginin uyanmasına engel olmuştu. Kimya beni birdenbire heyecanlandırmıştı. Morris'in konuşmasından önce genlerin olağanüstü biçimde düzensiz olması ihtimali beni üzüyordu. Şimdi ise genlerin kristalleşebildiğini, böylelikle de doğrudan doğruya çözümlenebilecek düzenli yapıları olması gerektiğini biliyordum. Derhal Winkes'in DNA konusundaki çalışmasına katılıp katılamayacağımı araştırmaya başladım. Konuşmadan sonra onu aramaya çalıştım. Belki de konuşmasında anlattığından çok daha fazlasını biliyordum. Genellikle bir bilim adamı doğru bildiğinden emin değilse dinleyici önünde konuşmakta çekingendir. Ne var ki onunla konuşmak fırsatım olmadı. Morris ortadan yok olmuştu. Toplantıya katılanların hepsinin ertesi gün Poistum'daki Yunan tapınaklarına yaptığı geziye kadar kendimi tanıtma fırsatı bulamadım. Otobüs beklerken konuşmayı başlattım ve DNA ile ne kadar ilgilendiğimi açıkladım. Fakat Morris'ten laf almaya fırsat bulamadım. Otobüs geldi ve ben de Amerika'dan yeni gelmiş olan kız kardeşim Elizabeth ile birlikte bir yere oturdum. Tapınaklarda hepimiz dağıldık ama Morris'i yeniden köşeye sıkıştırmadan önce talihin bana birdenbire güldüğünü gördüm. Morris, kız kardeşimin çok sevimli olduğunu fark etmişti. Kısa bir süre sonra da birlikte öğle yemeği yiyorlardı. Çok memnun olmuştum. Yıllarca Elizabeth'in peşinde koşan bir sürü aptalı can sıkıntısı ile izlemiştim. Aniden onun için yaşam biçimini değiştirme fırsatı doğmuştu. Artık onun gerizekalı birine bağlanacağı korkusundan kurtulabilirdim. Eğer Morris kız kardeşimden gerçekten hoşlanırsa DNA konusundaki X ışını çalışmasına katılmam kaçınılmaz olacaktı. Morris'in özür dileyerek gitmesi ve yalnız oturması beni hiç de bozmadı. Terbiyeli olduğu açıkça görülen bir insandı ve herhalde benim Elizabeth ile konuşmak istediğimi düşünmüştü. Ne var ki Napoli'ye varır varmaz çalışmaya katılmak için kurduğum hayaller sona erdi. Morris başıyla umursamaz bir tavırla selam vererek oteline gitti. Ne kız kardeşimin güzelliği ne de benim DNA yapısına gösterdiğim ilgi onu cezbetmişti. Gelecekte yolumuz pek Londra'dan geçecek gibi görünmüyordu. Böylece ben biyokimyadan kaçışını sürdürmek üzere tekrar Kopenhag'a doğru yola çıktım. 5. Morris'i unutmaya başlamıştım ama onun DNA fotoğrafı aklımdaydı. Hayatın gizlinin potansiyel anahtarıydı bu. Zihnimden itilmesi mümkün değildi. Onu yorumlayamayışımı canımı sıkmıyordu. Meşhur olmayı hayal etmenin hiçbir düşünceyi göze alamayan, baskı altında bir akademisyen olmaktan daha iyi olduğu açıktı. Ayrıca Linus Pauling'in proteinlerin yapısını kısmen çözümlediği gibi heyecanlandırıcı söylentiler de beni cesaretlendiriyordu. Haber bana Caltech'teki çalışmasından yeni dönmüş olan İsviçreli faj araştırmacısı Jean Weigel ile konuşmak için birkaç gün kaldığım Cenevre'de ulaştı. Caltech'ten ayrılmadan önce Jean, Linus'un bu açıklamayı yaptığı konferansı dinlemiştim. Pauling konuşmasını her zamanki dramatik havasında yapmış, kelimeler ağzından sanki bütün hayatı boyunca şov yapmışçasına dökülmüştü. Bir örtüyle modelini konferansın sonuna kadar saklamış, sonunda örtüyü çekerek en son yapıtını gururla göstermiş ve gözlerini kırpıştırarak eşsiz güzellikteki alfa sarmalı modelini meydana getiren özellikleri açıklamıştı. Onun tüm şaşırtıcı gösterileri gibi bu şov da orada bulunan genç öğrencileri eğlendirmişti. Olağanüstü zekası ve bulaşıcı sırıtışı ile baş etmek mümkün değildi. Bununla birlikte pek çok profesör gösteriyi karmaşık duygularla izlediler. Linus'u gösteri masasında bir o yana bir bu yana zıplarken ve ayakkabısından tavşan çıkarmak üzere olan bir sihirbaz gibi kollarını oynatırken görmek kendilerini yetersiz hissetmelerine neden olmuştu. Ah, biraz da alçak gönüllülük gösterseydi her şeyi kabullenmek ne kadar kolaylaşacaktı. Bu durumda saçmalasa bile hipnotize olmuş öğrencileri onun böyle inatla kendine güvenmesi karşısında yanlışlarının farkına varmayacaklardı. Pek çok arkadaşı önemli bir şeyi bozuverip suratının üzerine düşeceği günü sessizce bekliyorlardı. Ancak Jean, o zaman Linus'un alfa sarmalarının doğru olup olmadığını bana söyleyemedi. Kendisi X ışını kristalografi değildi ve modeli profesyonel olarak değerlendiremiyordu. Yapısal kimya eğitimi görmüş genç insanlardan pek çoğu alfa sarmalını oldukça beğenmişlerdi. Böylece Jean'ın tanıdıklarının en iyi tahmini Linus'un haklı olduğuydu. Eğer öyleydiyse yine olağanüstü önemli bir işi başarmışlardı. Biyolojik olarak önemli bir makromolekülün yapısına ilişkin tamamen doğru bir şeyi öneren ilk insan olacaktı. Bunu yaparken nükleokasitlere kadar uzandırılabilecek yeni bir sansasyonel yöntemle karşılaşması muhtemeldi. Bununla birlikte Jean hiçbir özel yöntem hatırlamıyordu. Bana en çok söyleyebildiği bir alfa sarmalı tanımının yakında yayımlanacağıydı. Benim Kopenhag'a dönüşme kadar Linus'un makalesini içeren dergi Birleşik Devletler'den gelmişti. Çabucak ve tekrar tekrar okudum. Dili büyük ölçüde benim düzeyimin üzerindeydi. Bu yüzden tartışmasından ancak genel bir izlenim elde edebildim. Makul olup olmadığını değerlendiremiyordum. Emin olduğum tek şey havalı bir üslupla yazılmış olmasıydı. Birkaç gün sonra derginin bir sonraki sayısı geldi. Bu kez içinde Pauling'in 7 makalesi daha vardı. Yine dili göz kamaştırıcı ve hitabet oyunlarıyla doluydu. Makalelerden biri şu cümleyle başlıyordu. Kolajen çok ilginç bir proteindir. Bu cümle bana eğer yapısını çözümleyebilirsem DNA hakkında yazacağım makalenin giriş cümleleri için ilham veriyordu. Genler genetikçiler için ilginçtir gibi bir cümle düşünce biçimimi Pauling'inkinden ayıracaktı. Böylece X ışını kırılması resimlerini çözümlemeyi nereden öğreneceğimi düşünmeye başladım. Kartek bunun yeri değildi. Linus zamanını matematik açısından yetersiz bir biyoloğa eğitmekte harcamayacak kadar önemli bir adamdı. Artık Wiggins tarafından geri bıraktırılmak da istemiyordum. Geriye büyük biyolojik moleküllerle özellikle hemoglobin adlı proteinle ilgilenen Max Perutz adında birini bulundu. Cambridge, İngiltere kalıyordum. Böylece Laurie'ye son tutkum hakkında bir mektup yazarak Cambridge laboratuvarını kabulümün nasıl sağlanacağını bilip bilmediğini sordum. Umulanın tersini bu iş sorun yaratmadı. Mektubumu aldıktan kısa bir süre sonra Laura, Ann Arbor'da o zaman Birleşik Devletler'e uzun bir yolculuk yapmakta olan Perutz'un çalışma arkadaşı John Kendrew ile karşılaştığı küçük bir toplantıya katılmıştı. İşin en hoş tarafı da Kendrew'ün Laurie'ye üzerinde iyi bir izlenim uyandırmış olmasıydı. Kalkar gibi uygardı hem de işçi partisini destekliyordu. Üstelik Cambridge laboratuvarında eleman yetersizliği vardı ve Kendrew miyoglobin proteini çalışmasına katılacak birini arıyordu. Laurie ona benim uygun olduğum güvencesini vererek derhal bana iyi haber bildiren bir mektup yazdı. Ağustos başındaydık, eski bursumun sona ermesine tam bir ay vardı. Bu Washington'a planlarımı değiştirdiğimi yazmam için fazla zamanımın olmaması demekti. Cambridge laboratuvarlarında resmen kabul edilene kadar beklemeye karar verdim. Her an bir aksilik çıkabilirdi. Perutz ile karşılıklı konuşana kadar bu mektubu geciktirmek temkinli bir davranış olacaktı. O zaman İngiltere'de neyi başarmayı umduğumu daha ayrıntılı olarak yazabilecektim. Bununla birlikte hemen hareket etmedim. Tekrar laboratuvardaydım ve yapmakta olduğum deneyler bir ölçüde eğlenceliydi. Daha da önemlisi pek çok faj araştırıcısını Kopenhag'a getirecek olan Uluslararası Poliomyelitis Konferansı sırasında uzakta bulunmak istemiyordum. Max Delbrück'te gelmesi beklenenler arasındaydı ve Caltech'te profesör olduğu için Pauling'in son numarası hakkında daha fazla haber getirebilirdim. Ne var ki Delbrück beni daha fazla aydınlatmadı. Alfa sarmalı doğru olsa bile hiçbir biyolojik anlayış getirmiyordu. Öyle görünüyordu ki artık bundan söz etmekten bıkmıştı. Benim DNA'nın çok sevimli bir X ışını fotoğrafı bulunduğu yolundaki haberim gerçek bir tepki uyandırmadı. Ancak Delbrück'ün tipik davranışı canımı sıkmadı çünkü poliomiyelitis kongresi eşsiz bir başarı olmuştu. Yüzlerce delege gelmiş kısmen Amerikan dolarlarıyla sağlanan bedava şampanya bolluğu uluslararası engelleri kaldırmak için hizmete sunulmuştu. Bir hafta boyunca her gece resepsiyonlar, akşam yemekleri, su kenarına gece yarısı gezileri düzenlendi. Kafamda çürüyen Avrupa aristokrasisi ile özdeşleştirdiğim yüksek yaşamı ilk kez görüyordum. Çok önemli bir gerçek yavaş yavaş zihnime yerleşmeye başlıyordu. Bir bilim adamının hayatı entelektüel bakımdan olduğu kadar sosyal olarak da ilginç olabilirdi. İngiltere'ye moralim çok yüksek olarak gittim. 6. Cambridge'de Perutz'un laboratuvarına ilk kez bir öğle üzere gittim. Max Perutz çalışma odasındaydı. John Kendrew hala Amerika'daydı. Ama benim geleceğim biliniyordu. John'dan gelen kısa bir mektup bir Amerikalı biyoloğun gelecek yıl kendisiyle çalışabileceğini söylemekteydi. X ışınlarının kırılması hakkında hiçbir şey bilmediğimi açıkladım. Max beni hemen rahatlattı. Yüksek matematik bilgisinin pek de gerekmediği konusunda bana güvence verdi. Hem kendisi hem de John üniversitede kimya okumuşlardı. Yapmam gereken tek şey kristalografik bir metni okumaktı. Bu X ışını fotoğrafları çekmeye başlayabilmem için yeterli teoriyi almamı sağlayacaktı. Örnek olarak Max bana kendisinin Pauling'in alfa sarmalını denemek için düşündüğü basit yöntemi anlattı. Pauling'in iddiasını doğrulayan son derece önemli fotoğrafı elde edebilmek için yalnızca bir gün gerekmişti. Ama ben Max'ın anlattıklarını izleyemedim. Henüz tüm kristalografik fikirlerin en temelinde olan Bragg kanunundan bile habersizdim. Daha sonra bana önümüzdeki yıl için kalacak bir yer bulmak amacıyla yürüyüşe çıktık. Max istasyondan doğruca laboratuvara geldiğimi ve henüz hiçbir koleji görmediğimi duyunca beni Kingston kolejlerin nehre bakan bahçelerinden ve Trinity'nin büyük avlusundan geçirmek üzere yolu değiştirdi. Ömrümde bu kadar güzel yapılar görmemiştim. Buraya gelmekle bir biyolog olarak güvenceli hayatımı terk ettiğime dair duymuş olabileceğim herhangi bir endişe o gün yok oldu. Böylece odalarının öğrencilere kirayı verildiği birçok rutubetli eve baktığımda kendimi pek de üzgün hissetmedim. Çekeceğim şeyleri İngilizlerin kendilerinin de katlandıklarını Dickens'in romanlarından biliyordum. Jesus Green'de laboratuvara 10 dakikadan az yürüme uzaklığında iki katlı bir binada bir oda bulduğum zaman kendimi çok şanslı saydım. Ertesi sabah Max, Sir Lawrence Bragg ile tanışmamı istediği için yeniden Cavendish'e döndüm. Max yukarıya benim orada olduğumu bildirmek için telefon edince Sir Lawrence ofisinden aşağı indi. Birkaç kelime söylememe izin verdikten sonra Max ile özel bir konuşma yapmak üzere çekildiler. Birkaç dakika sonra döndüler ve Brown benim kendi yönetimi altında çalışmama resmen izin verdiğini bildirdiler. Bu gösteri su katılmamış bir İngiliz işiydi ve kendi kendime Brown beyaz bıyıklı kalıbıyla artık günlerinin çoğunu Ateneum gibi Londra kulüplerinde oturarak geçirdiği sonucuna vardım. O zaman geçmişin bu antikasıyla sonraları yeniden ilişkim olacağı hiç aklıma gelmemişti. Bilimsel ünü tartışma götürmezdi ama meşhur kırınım kanununu 1. Dünya Savaşı'ndan önce bulmuş olduğuna bakarak artık herhalde emekli olduğunu ve tabii genlerle falan ilgilenmeyeceğini tahmin ediyordum. Beni kabul ettiği için Sir Lawrence'a kibarca teşekkür ettim ve Max'a Mica Elmas Sömestri'nin başlangıcı için 3 hafta içinde geri döneceğimi bildirdim. Daha sonra birkaç kat giysimi toplamak ve Herman'a bir kristalograf olma şansının açıldığını bildirmek üzere Kopenhag'a döndüm. Herman çok yardımcı oldu. Washington'daki burs bürosuna planlarımdaki değişikliği onayladığını bildiren bir mektup yolladı. Aynı zamanda ben de bir mektup yazarak o sıralar virüs üremesinin biyokimyası üzerine yaptığım deneylerin en iyimser yorumla bir ölçüde ilginç sayılabileceğini bildirdim. Genlerin nasıl çalıştığını anlamak için yetersiz olduğuna inandığım biyokimyayı bırakmak istiyordum. Bunun yerine artık X ışını kristalografisinin genetiğin anahtarı olduğunu bildiğimi onlara yazdım. Pearson laboratuvarında çalışabilmem ve kristalografik araştırmanın nasıl yapıldığını öğrenebilmem için Cambridge'e nakil planlarımın onaylanmasını istedim. İzin gelene kadar Kopenhag'da kalmamın bir anlamı yoktu. Orada kalıp vaktimi harcamam saçma olacaktı. Bir hafta önce Malo, Caltech'te bir yıl kalmak üzere ayrılmıştı. Benim de Herman'ın uğraştığı türden biyokimyaya ilgim sıfıra inmişti. Kuşkusuz Kopenhag'dan ayrılmam kurallara aykırıydı. Öte yandan da bu isteğimi reddetmeyeceklerini biliyordum. Herkes Herman'ın kararsız durumundan haberdardı ve Washington bürosu da herhalde benim daha ne kadar Kopenhag'da kalmayı düşündüğümü merak ediyordu. Doğrudan doğruya Herman'ın laboratuvarında bulunmadığını yazmak sadece kabalık değil aynı zamanda gereksiz de olacaktı.